Ayrım 34.
Şıra'nın anası gelinleriyle konuşamaz kızım demişti bana. Oğullarım hep Türklerle evlendiler. Sonra da eklemişti. Evlensinler ne yapalım? Apo'nun karısı Nalan alındıydı. Ben Kürdüm. Sen nereden Kürt oluyorsun elin haymanalısı? Bizi Abdülhamit zamanında buraya iskan etmişler diye terslendi. Yıllar sonrasının ünlü militanı. Alarızgari'nin sorumlu müdürü Hatice Yaşar tavrıyla kökümüz Kerkük'teki Şıh Bızeyni aşiretine dayanır. Irak'ta ilk ayaklanan aşirettir. Kürtçe bilir misin? Cevap vereceğine kötü kötü baktı. Ben de italiklediydim. Desene ben ne kadar pomaksam sen de o kadar Kürtsün. Burada bir saptama yapmalıyım. Kızıltuğ kadar Türk. Günay Rodoplu'nun Batı Trakya kökenli olduğunu söylemiştim. Sarışınlığına bakıp sen herhalde pomaksın derdik. O da cevap verirdi. Ne şöven adamlarsınız, hani az daha ırkçı olacaksınız. Beklemediği yalnızlığına yiğitçe karşı koydu Memduh amca. Sızlanmadı. Kendisini acındırmadı ama belki de ailesinin dağılacağını öngördüğünden şevki kırıldı. Politikaya, ticarete, tarıma eskisi gibi yetişemez oldu. Kuraklık yakasını bırakmadı. Mercimek kurudu, sel gitti, pamuk çürüdü. Kaybolan para dükkanı da etkiledi. Şıran'a gönderdiği harçlıkların arası açıldıkça açıldı. Şıran başının çaresine bakmaktan öte Suat'ı da kollamak durumunda kaldı. O dönem kumardan geçindim diye anlattı. Kumardan mı, ne kumarı? Konken. Konken mi? Nerede oynuyordun? Kahvede mi? Eski fotoğraflarına bakıyorduk. Favorilerin ağzının hizasında, kabarık saçları çene boyu, peçete gibi kravatlı bir adam. Bu resimlerde Hüseyin gibisin. Öyleydim dedi albümü toparlayarak. Şişli'deki kulüplerden çıkmazdım. Kumar kulüpleri. Evet, lüks kulüpler. Emel Sayın'ın annesi gelirdi, Zehra Bilir gelirdi. Annen yaşında kadınlar. Evet, paraları vardı, kaybetmekten gocunmazlardı. İçkide içer miydin? Gin tonik. Nasıl toparlandın? Cevap vermedi. 1969 seçim yılıydı. Memduh amcayı CHP'yi etkisizleştirmek için vurdular. Aylarca hastanede, sonra da idam istemiyle cezaevinde yattı. Dava dönüp tutuksuz yargılama kararı çıktığı günlerde bu defa da Suat aranmaya başladı. 12 Eylül Cumhuriyet döneminin ilk yasal Kürt örgütü, DDKO'nun kurucusu ve yöneticileri hakkında 141 ve 142'den dava açmıştı. Suat'ın kerlik yolları kesilirken Apo Ankara Dil Tarihi Sufi Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Kardeşler baş başa verdiler, ailenin İstanbul'a göçmesini kararlaştırdılar. Babalarına tebliğ ettiler. Hayriye anne çok ağladı. Samatya'daki daire Memduh amcanın ayağını yerden kesti, dizlerini titretti. Mahmut Paşa'da bir dükkan kiralandı. Memduh amca ticareti Anadolu'ya mal veren toptancı olarak İstanbul'dan sürdürecekti. Şıran Gayrettepe'deki bekar evini bıraktı, ailesinin yanına taşındı. Suat İzmir'den, Apo Ankara'dan aldığı karısını getirdi. Öğretmenlik yapmak istemediğine karar veren Supi tekrar sınava girdi. İktisadi ticari ilimleri kazandı. Öğrenciler bir daha asla bir araya gelemeyecek şekilde toplandılar. Mahmut Paşa'daki dükkanı çok iyi hatırlıyorum. 1978 ya da 79 olmalı. Fatsa dönüşlerimden birinde Universal Eğitim Anonim Şirketi'nin, Şıranlı Rodoplu'nun şirketinin adı buydu. Binali'nin en bilalala anonim şirketi dediği şirket. Şişli'deki yerine Beyoğlu'ndaki handan orada bir daireye taşınmışlardı. Uğramıştım. Ama önce o günü anlatmalıyım. Cadde üzerinde en az 300 metrekareye oturmuş 6 katlı bir apartman düşünün. Birinci katı camları tavana kadar kağıtla kaplı devasa dükkan. Giriş yer duvar mermer. Asansör var ancak çalışmıyor. Bizimkiler 4. katta ve onlardan başka tek bir kiracı yok. Merdivenlerde karşılaştığım sarsak adamın bina sahiplerinin gerizekalı kardeşleri olduğunu öğreniyorum. Ona da kapıcılık düşmüş. Bina sahipleri 80 sonrası Dem Borsa adıyla ünlenecek bankerlik kuruluşundan bankacılığa. Fındık Bank. Atlayan Sivaslı 4 erkek kardeş. Rizelilerin bankamızı Alevilere kaptırmayız diye kıyamet koparttıklarını hatırlıyorum. O yıllardaki iştigal mevzuları kaçakçılıktı. Birinci kattaki dükkanın camlarının kağıt kaplı olmasının nedeni de buydu. Bizimkilere daire kiraladıklarına pişman olmuş olmalılar ki, asansörü kapattıkları gibi hidroforu da çalıştırmıyorlardı. Binali adam akıllı yüklü bir ödeme yapan Şira'nın kardeşlerin en azgını olan küçüğüyle kavga ettiğini anlattı. Şira'nın ağabeyisini kandırdığını iddia eden gözü dönmüş küçük ev sahibi, yüzüne kristal bir tabla fırlatmış, dudağını kanatmıştı. Kıyamet kopacak sandım ama ömrümde Şiran kadar soğukkanlı bir adam görmedim. Sen hele bir sakinleş bakalım, sonra konuşuruz dedi ve çıktı. Adam Şiran'ın hiçbir koşulda polis istemediğini hissetmiş olmalı. Ne elin bir kısır döngü. Belirgin bir suçu izlerken aramak için yola çıkmadığın başka bir suçla karşılaşırsan onun üzerine gitmek illegal olmalı. Ne demek istiyorsun? Yani mesela uyuşturucu peşindeysen, o sırada izlediğin konuyla ilgisi olmayan bir cinayet sanığına rast geliyorsan onu tutuklayamamalısın. Nasıl bakmış olmalıyım ki, anlamıyor musun? Böyle yapmazsak Şiran örneğindeki gibi babanın ya da Suat'ın işlediği ya da işlemediği suçlardan dolayı Şiran kendi haklarına sahip çıkamaz oluyor. Hem de apayrı konularda. Ben eli kanlı katil olabilirim ama ev sahibim bana haksızlık ediyorsa dar ağacında olsam da tazmin edebilmeliyim. Universal Eğitim Anonim Şirketi tabelasının altındaki zili çaldığımda otomatik olarak açıldı. Kapının tam karşısında şık bir masa, masada 25-26 yaşlarında bir kadın oturuyordu. Kısa sarıya bakan kıvırcık saçları olan ince bir kadın ve o güne kadar duyduğum en etkileyici ses tonu, günümüzde seksi dedikleri türden hafifçe boğuk ve genizden. Size yardımcı olabilir miyim? Şiran Bey'i arıyordum. Kadının beni bey demeye zorladığını fark ettiğimde bir tuhaf oldum. Kendilerini kimin aradığını söyleyeyim, ayağa kalkarken bir yandan da masanın önünde karşılıklı duran iki koltuktan birisini işaret ediyordu. Siz buyurun istirahat edin, ben kendilerine haber vereyim. Kendilerine. Mehmet Ömer Sedes, Mehmet Ömer Sedes Bey diye tekrarladı kadın. Kendimi düzgün takdim etmeme yardımcı olduğunu anlamamı isteyen bir gülümsemeyle, evet. Soldaki kapıyı açtı, içeri girdi. Aralıktan sıra sıra dizili iskemlelerde oturan birilerini gördüm. Ders verir gibi konuşan birisinin de sesi geliyordu. Bir dakika geçmedi, Şiran kapıda belirdi. Vaa, nerelerdesin yahu? Sarıldık, arkasında duran kadının yüzündeki ifade oğlunun asker arkadaşıyla tanışan annenin sevecen ifadesine dönüştü. Gel gel. Şiran beni sağdaki kapıya yöneltiyordu. Rahatsız etmeyeyim. İçerideki faaliyeti işaret ettim. Yok yok, pazarlama elemanları satış semineri görüyorlar. Benim odaya geçelim. Ayla bize kahve yapsınlar. Baş üstüne Şiran Bey. Odası sağdaki kapının açıldığı koridordaki ilk odaydı. Masasının değişmiş olduğunu fark ettim. Misafir sandalyelerinin yerini plastik koltuklar almıştı ve koltuklar yöneticinin masasına yapışık şekilde Amerikan usulü karşılıklı konmuşlardı. Söylemeye çalıştığım, bizim oturacak yerleri birbirimize saygılı bir mesafede uzakta durmamızı mümkün kılacak şekilde duvarlara yaslanma adetimiz, yerini Şiran'ı görmek için başımı sürekli yana çevrili tutmak zorunda kaldığım bu düzene bırakmıştı. Öylesine rahatsızdı ki, ziyaretlerin kısa kesilmesini amaçladığını düşündüm. İşler iyi gidiyor galiba. Şiran omuzlarını silkti, dudağını büktü. Gözlerindeki anlık karanlığı fark ettim. Bir şeyler yapıyoruz işte. Günay yok mu? Burada, kendi odasındadır, haber verelim diye diyafona uzandı. Ayla, Günay Hanım'a misafirimiz olduğunu haber ver. Rodoplu'yu beklerken içeri dev yapılı 30 yaşlarında bir adam girdi. Kısa kollu beyaz bir gömlek giymiş, koyu renk bir kravat takmıştı. Ayakkabıları pırıl pırıldı ve çarpıcı tarafı çenesine kadar uzayan ince çin bıyıklarıydı. Ülkücü filan olduğundan değil, yüzü insanların aklından çıkmasın diye bırakmışmış ki eğer bu doğruysa gerçekten unutulacak gibi değildi. Elinde sarı bir not defteri vardı. Şıran yahu diye başladı. Beni fark etti. Baştan savma bir merhaba çekti. Karşımdaki koltuğa gürültüyle çöktü. Bacaklarımı kaçırmak zorunda kaldım. Ersin denilen o herifi atacağım, haberin olsun. 5 aydır kota doldurmadığı gibi Abidin amcayı da Ketenperi'ye getirmiş. 200.000 lira avans çekmiş. At tabii dedi Şıran teslim olmuş bir tavırla. Onun yerine Ayla'yı geçireceğim, çok hırslı karı. Ondan iyi satış elemanı olur. Randevuları kim alacak? Günay Hanım alamaz mı? Şıran'ın yüzü asıldı. Günay'ın başka işi var. Gerekirse alırım diyor. O der, sen ona bakma, haftanın 5 günü ders veriyor, nasıl alacak? Sema'yla Türkan'ı eğitelim, onlar alsın. Kalktım, ben Günay'a bir merhaba diyeyim. Yandaki odada dedi Şıran. Yemekhanelerde kullanılanlar gibi bir masanın üstü silme kağıt doluydu. Rodoplu portatif daktilosunun başındaydı. Buyurun. Ne oluyor burada? Mehmetciğim. Beni sağ salim görmüş olmasının mutluluğunu iletti sarılışı. Şıran burada olduğunu biliyor mu? Biliyor. Yanına biri geldi, ben de kaçtım. Kim geldi acaba? Bıyıklı biri. Rodoplu işaret parmaklarını ağzının iki yanına değdirdi. Çenesine kadar çekti. Böyle mi? Öyle. Savaş Enbi La La La pazarlama müdürümüz. İşler iyi desene. Eğitim müdürümüz de var. Onu görmedin mi? Nusret Bey. Eczacı başından emekli. İlaç reprezentanlarını eğitirmiş. Yabancılaşma duygusu kaçınılmazdı. Ne zaman holding oluyorsunuz? İçini çekti. İş kötüye gittikçe adam alıyoruz diye gülümsedi. Biz beceremiyoruz, onlar becerir belki diye umut ederek. Şıran ders verdiğini söyledi. Ne dersi veriyorsun? Çocukların bu metotla öğrenmeleri hiç kolay olmuyor. Yardıma ihtiyaçları var. Müşterilerimiz düşük gelir grubundan. Aileleri de yardım edemiyor. Bu bakımdan metodu alanlara ayrıca ders veriyoruz. Bunlar ne, imtihan kağıtları mı? İmtihan kağıtları, mektuplar. Saatine baktı. 1 saat içinde burada olurlar dedi. İçerideki salonu gördün mü? Dershane haline getirdik. Sabah pazarlamacılar kullanıyor, öğleden sonra biz. Bilemiyorum Mehmetciğim, bende mi bir uğursuzluk var, nedir? Şıran'ın işlerini de bozuyorum. Bundan birkaç gün sonra da başları Milli Eğitim Bakanlığı ile derde girdi. Kim ihbar etti hiç bilinemedi ama sabahlardan bir sabah bir takım Hüseyin Kılıklı memurlar Universal Eğitim Anonim Şirketi'ni bastılar. Ruhsatsız eğitim vermekle suçluyorlardı. İnanması zor ama gayrimilli eğitimi önlemek, misyoner okullarından kurtulmak için Cumhuriyet'in ilk yıllarında koyulan yasalar gereği ağır hapis cezalarına kadar yolu vardı. Baskın sabah olduğu için öğrenci yoktu. Salonda Nusret Bey pazarlamacıları eğitiyordu. Rodoplu'nun eli ayağı titredi. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla örülüdür. Şıran, kendi elemanlarımıza eğitim vermek en doğal hakkımızdır dedi. Adamlar çevrenin dershaneye gelen öğrencilerden rahatsız olduğunu söylediler. Yine geleceğiz diye tehdit edip gittiler. Para istiyorlar dedi Şıran. Yine aynı şey oldu. Polisi kandıramazdık, anlıyor musun? Hele de o sıralar Şıran'la asla dillendirmiyorduk. Ama zaman zaman ziyaretine gelenlerin hepsinin kaçak devrimciler olduğunu, bazılarının geceleri ofiste yattıklarını seziyordum. Dersleri iptal etmek zorundaydık. Ne ki müşteriler bu derslerin bütünüyle bedava. Gerçekten bedava, benim emeğim hiçbir şekilde ek bir maliyet olarak hesaplanmadı. Fiyatlara eklenmedi. Sadece ve sadece onlara işlerine tam yaramayan bir sistem satmaktan duyduğumuz vicdan azabının sonucu olarak üstlendiğimiz bir iyileştirme gayreti olduğunu bilmeyeceklerdi. Senetlerini ödememeye kalkanlar mı istersin, sizi Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ederim diye tehdit edenler mi istersin? Biz Günay hocasız ne yaparız? Çocuk sınıfta kalacak diye ağlayanlar mı istersin? Bütün bunun karşısında doğruyu söyleyememenin vicdan azabını mı istersin? Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla örülüdür de ben inanmıyorum. Yasaları bilmeden işe kalkışırsak, yasalara saygılı olmazsak olacak olan budur diyorum ve Şiran'ı çileden çıkarıyorum. Böyle manyak yasa olur mu? Sen farkında mısın? Dershane ruhsatı almaya kalksak, tavan yüksekliğinin 3 metre 25 santim olması lazım. Böyle tavan İstanbul'da kaldı mı? En yakın birahaneden bilmem kaç kilometre uzakta olmamız lazım. İstanbul'da bira satmayan dükkan kaldı mı? Yangın merdiveni lazım. Yasal dershane açan nasıl açıyor diyemiyorum. Çünkü Midyatlı kardeşleri tanıyorum. Allah'ım, ne büyük yalan bu. Büyük yalan. Yasaları da, kapitalizmi de, kapitalizmin çarpıklığı da ne büyük bir yalan. O gün Şiran rica etti. Mahmut Paşa'daki dükkana bir paket götürdüm. Kötü aydınlatılmış bir pasajda lacivert, gri bir dükkandı. Şimdi bu lacivert gride ne diyeceksiniz? Raflardaki pantolonların renkleri, askılardaki ceket ve paltoların renkleri, hatta çorapların renkleri. Başka da bir şey yoktu zaten. Mamafi, tavandaki zayıf neondan olsa gerek, supinin yüzünün renginin de lacivert olduğunu söyleyebilirim. Pasajdaki bütün dükkanlar birbirinin eşi gibiydiler. İlginç olanı, yaşlı genç tüm çalışanlarının çember sakallı olmasıydı. Bir de nasıl başardıklarını bilmiyorum, giysileri bildiğimiz giysiler olmakla birlikte insanda cübbe etkisi bırakıyorlardı. "Hepsi selametçi," dedi Supi. "Öğleye gitmiyorum diye benimle konuşmaz oldular. İşler nasıl? Gördüğün gibi sinek avlayan dükkanı gösterdi, sattığımızı yerine koyamıyoruz. Malların üzerine iğnelenmiş kağıt parçalarını o zaman fark ettim. Bunlar ne? Çoraptan tabureye dükkanda ne varsa üzerine iliştirilmiş yarım sayfa kağıt vardı. Coat, sock, trousers, pants, jacket. İlah, İngilizce çalışıyorum. Kapıdan bir baş uzandı. 48 beden kot bulunur mu? Orada, sağdaki rafta. Amca, dedi Sophie, oraya bak. Amca içeri girecekmiş gibi yaptı, vazgeçti. Ben sonra uğrarım, hayırlı işler. Şiran Sophie'yi hiç affetmedi diye anlattı Günay. Dükkanın iflas etmesinden onu sorumlu tutuyordu. Haksız değildi. Çünkü ailenin tek geçim kaynağı dükkandı. Baba hastalandıktan sonra dükkanın başında duracak Supi'den başka kimse yoktu. Apo öğretmenlik yapıyordu, Suat kaçaktı. Şiran'ın işi başından aşkın, öte yandan Supi de haklıydı. Ticaret yapmak istemiyordu, anlıyor musun? Delikanlılardan hiçbiri ticaret yapmak istemiyordu. Devrimciydiler, ticaretten, tecimsellikten bütün kalpleriyle nefret ediyorlardı. Şiran'ın ne kadar zorlandığını biliyorsun ki, aralarında deyiş yerindeyse en iyi iş kafası olan oydu. Memduh amcanın hastalığı saklandığı Yalova'dan yükseltti. Marmara'nın nemli havası gizli astımını azdırdı. Birbiri ardına feci krizler geçirmeye başladı. Her şeyi göze alıp İstanbul'a getirdiler. Cerrahpaşa da bizi tanırlar, sen götürür müsün? Tabii, dedi Rodoplu. Nasıl bir iltifattı. Güven'in başıma tacı oldu canım. Hastaneye gidecekti. Hemşerilerinizin ihanet etmesinden korkuyordunuz. Ben mi talip oldum, sen mi talep ettin? Nasıl da gururluydum o yakışıklı çehresinin gölgesinde. Nasıl da gururluydum hastane koridorlarında. Bana emanet edilmiş bir ağa, koca bir aşiretin ağası, senin baban. Canımla korurdum. Seni soyduğumu hatırlıyor musun Bave? Kızım şunu alıver, Fanila'nı uzattığını hatırlıyor musun? Boynundan bileklerinden ötesi süt beyazdı. Kemiklerin sayılıyordu. Kaburgalarında zulmün izlerini tek tek saydığımı, utancımdan yüzüne bakamadığımı hatırlıyor musun? Sana baba demeye o gün başladığımı hatırlıyor musun? Hekim, hanımefendi siz nesi oluyorsunuz bunların? Hemşire, siz nesi oluyorsunuz? Bakıcı, bak buraya, sen nesisin bunların? Aşiret, kiye. Öyle oldu, dedi Rodoplu hatırlattığımda. Acı acı güldü. Sanki bir tarih emanet edilmişti bana. Dokümanlar, kağıtlar, koca bir kütüphane. Mesela İskenderiye Kütüphanesi. Kayda düşülmemiş bir insan manzarası. Anlıyorsun değil mi? Devrimci oğullarının bir biçimde reddettikleri bir insan manzarası. Aksakallı seyitleriyle, şeyhleriyle, güveçleri, pirinçleri, baba kanuşlarıyla, bostanları, tifengileri, duvazdeleri. Vallahi kurda yedirdin beni. F23 ile dağ bayır, dağlara olan tutkumu bilirsin. Bir masal dünyası. Cerrahpaşa koridorlarında yürürken nasıl bir resim çiziyorduysak herkes bize bakıyordu. Ben de Kişerksu'nun bir dörtlüsünü haykırıyordum. Sessiz. Mırahışti, gulik, geş. Daber, poze, kerereş. Türkçesi, gonca gülü eşeğin burnuna tuttum. Eşek içini çekti. Ah dikenli ot, ah dikenli ot. Eşek gülden ne anlar, eşeğe dikenli ot gerek. Yitirmekte olduğumuz bir tarihin hüznü, ölümün hüznü ile birleşti. Uzandım, bir cesaret, Bave'nin elini tuttum. İhtiyar ustanın elini tutar gibi, ata ruhlarından birisinin elini tutar gibi. O da benimkine sarıldı, sımsıkı, eski ve yeni. Yaşamak için birbirimize muhtaçtık, anlıyor musun? Ve kelimeler ne derse desin, kaderi paylaşan bizdik. Kasrı Kasım varisiyle çulsuz Rumeli göçmeni, ruhlarımız çiçek çiçek. Doktorun odasına girdik. Önce Bave'yi gördü adam. Şikayetin ne? Aha, ikinci tekil şahıs öyle mi? Ev ödevimi yapmış, tıp ansiklopedimi hatmetmişim alimallah. Ben sana gösteririm. Bronşiyel astım olmasından şüpheleniyoruz. Akut respiratuar enfeksiyon var. Alerjenlere özellikle de yüne karşı hassas.